Kıymetli Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Sayın Yusuf Kaplan hocamızla beraber Medeniyet Yolculuğu programında bu haftada İslam'ın protestanlaştırılma çabaları sürecinde bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta biraz toparlamasa dediğinde İngiltere örneğinden bahsettik. Çok önemsiyorum iki sebepten. Bir, hakikaten İngiltere örneğini yaşamış ve analiz kapasitesine sahip bir insanla bu programı yapıyoruz, Yusuf Bey'le. 12 yıl İngiltere'de yaşamışsınız hocam. Bir diğeri de İngiltere hakikaten bugünkü sistemin, içinde yaşadığımız sistemin 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren sistem kodlarını kuran, Orta Doğu'yu şekillendiren, işte Fas Atlantik kıyısından buyurduğunuz gibi Malezya Pasifik'e kadar haritaları çizen, oluşumları belirleyen, hatta işte Churchill'in önderliğinde 2. Dünya Savaşı ile Vesfalya düzenini de yıkıp yeni dünya düzenini kuran bir birikim İngiltere'den bahsediyoruz. Şimdi ben şeyi çok önemsedim hocam. Geçen programımızda demiştiniz Hindistan örneğini. İngilizler Hindistan'da İslam'la tanıştı. Yani İslamiyet'in kültür, medeniyet birikimiyle, sufi etkiyle, tasavvuf etkisiyle, hukuk, insan hakları, ilim...
Yani o hoşgörü, İngiltere'deki hoşgörü var ya, o tasavvuftan gelir. Bunu net söylüyorum. Hindistan'daki tasavvufi tecrübeden gelir.
Hocam iki şey var önemsediğim. Bir tanesi şu... Ben muhtelif vesileler işte İngiltere veya Almanya'ya daha önce işte ticarette ve işle uğraştığımız dönemde
daha önceden, gittik geldik. Pardon çok özür dilerim. Estağfurullah. Daha önceden Vikingler var yani. Barbar tipler yani bunlar yani.
Vikingler var.
Evet.
Daha da önceden bir şey yok İngiltere'de.
Tabii sana. Keltler, Meltler
Keltler,
falan.
Keltler, Meltler var. Yani. Zavallı bunlar. Tabii. Şey değil yani.
Çok özür dilerim.
Estağfurullah. Şimdi muhtelif
burada
vesilelerle.
Burada İngilizce yüceltiyor falan değiliz yani aman. Sakın.
Hayır yok. Ama yani yok, şimdi yok, söyleyeceğimiz aman. Şey onu oturtacak bence yerine.
İğrenç adamlar. Evet.
Şuradan başlayayım. Biz üniversitede öğrenciyken kulağını da çınlatmış olalım hocamızın. Yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. Mahmut Toptaş hocamıza rica ettik. Hocam dedi gel bize İslam hukuku dersi anlat falan. Çünkü fakültede yok. Günah, ayıp. Büyük kusur yani. Hüseyin Atemi'ye gittik. Hocam dedi bize İslam hukuku öğret. 8-10 öğrenciyiz. Aman çocuklar dedi fincancı katırlarını ürkütmeyin. Başıma çok iş geldi benim dedi. Kibarca gönderdi. Tabii tabii. Allah Hüseyin Allah. Hoca kabul
Burası
etmedi.
Türkiye.
Aynen öyle.
Yani sömürge ülkesi.
Şöyle 28 Şubat'tan da öncesinden bahsediyorum. 94-95.
Sömürge
95.
ülkesi.
Tabii.
Altın çizelim.
Öğretmem dedi.
Yani İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar şunlar bunları işgal etmediler bu ülkeyi.
Etmediler tabii. Biz tabii. Bağımsız bir ülkeyiz yani.
Bağımsız bir ülkeyiz.
Sonra Mahmut Toptaş Hoca'yı dedik. Başka bir mekan bulduk kendimize Beyazıt'ta. Oraya gidiyoruz. Hoca geliyor öğretiyor. Hocanın güzel bir ifadesi vardı. Dedi ki bir gün çocuklar dedi bütün dünya kafasını vura vura vura şeriata gelecek dedi. İslam'la yönetilmek isteyecek. Ha, akaiden bunu kabul edecek veya etmeyecek o ayrı. Ama sistem bunu isteyecek dedi. Şimdi demin anlattıklarınızı İngiltere örneğinde önemsiyorum. Tamamen aslında hocanın bu söylediğin açılımı bu. Bugün benim yaşadığım bir tecrübe de şu hocam. Gözlemim daha doğrusu. Mesela Fransa'ya gidin, Almanya'ya gidin. Genellikle böyle büyük şirketlerde, çok uluslu yapılarda falan Alman olmayan, Fransa'da da Fransız veya Hristiyan olmayan bir adamı en son sekreter seviyesine kadar görürsünüz. Yani çaycıdır, belki bir muhasebe elemanıdır, temizlikçidir, otoparkçıdır, itfaiyecidir ve sekreterdir. Ama üstüne geçemez. Ama hocam İngiltere'ye gidin, siz de görmüşsünüzdür. Koskoca şirketlerin CFO'su yani en yüksek finansal yetkilisi, hatta genel müdürü, en yüksek rütbelerine, makamlarına kadar sihli, Müslüman bir Arap, Müslüman bir Türk çıkabilir. Burada çok ilginç bir hoşgörü anlayışı mı var? Veya tabii bu hoşgörü anlayışı tırnak içerisinde yani ruhunu almadan sistemin getirdiği bir faydayı mı kabulü var?
Çok güzel. Yani bu aslında faydacılığın, utilitarianizmin vesaire, sanayi devriminin vesaire, Adam Smith'in şunları bunları falan. Adam Smith'in ahlak üzerinde kafa patlattığını da unutmayalım bu arada. Tuhaf bir şey.
Çünkü hocam zaten protestanlık ve püritanizm aslında ahlak temelidir yani.
Eyvallah. Güzel.
Kapitalist ahlak oradan geliyor.
Tabii. Dolayısıyla kapitalizmin bir şekilde meşrulaşmasını...
Meşrulaşması. Doğru. Doğru. Sağlayan... Doğru. Çalışmanın, çok tabii, çalışmanın.
Tabii. Temeller. Şimdi İngilizlerin bu İslam'dan beslenmeleri, İslam dünyasından beslenmeleri, siyasi sistemlerini, hukuki sistemlerini bir
buradan
şekilde...
Almaları.
Evet. Oradan almaları. Sosyal yapıdaki o hoşgörünün kaynağının İslam dünyası olduğunun altının çizilmesi önemli. Yani bunları özellikle hatırlatmak istiyorum. Bunların üzerine daha sonraki bilmiyorum süreçte gideriz belki ama daha ayrıntılı bir şekilde çok enteresan şeyler var çünkü. Fakat hiç olmazsa ülkede üniversitelerin bu meseleler üzerine gitmeleri lazım. Yani üniversitelerdeki insanların, yani mesela geçen Anthony Giddens diye bir adam, bu structuration, yapılandırma, sosyal bilimlerde, sosyolojide structuration teorisinin kurucularından birisi, LSE'nin başındaki adamlar rektörlüğünü yapmış adam. Yani. London School of Economics. London School of Economics, İngilizlerin dünyadaki, yani bir şekilde fiili sömürgecilik yok ama zihni sömürgeciliği nasıl idame ettirdiklerini gösteren okullardan biri. Yani dünyadaki bütün kralların, devlet başkanlarının, şunların bunların falan
tezgahından geçti diye.
Çocukları, yani. çocukları hep orada yetişiyor. Yani yarın işte dünyanın çeşitli, sadece Commonwealth ülkeleri değil.
Değil.
İngiliz uluslar topluluğu ülkeleri değil. Yani işte Frankofon da olabilir, tamam mı? Yani hepsinin bir şekilde
yolu oradan geçiriliyor.
Çocukları buradan yetişiyor ve dolayısıyla o ülkeleri, mesela işte Esed. Adam İngiltere'de yetişme. Ama Fransız kolonisi değil mi şey?
Doğru.
Suriye.
Suriye.
Ne iş ya? Bu ne iş, değil mi? İyi tezgah ama. Çok iyi tezgah ya. Acayip tezgah. Şimdi yani Müslümanların artık ayıkması lazım. Yani Müslümanların ayıkması lazım. Ben buradan şunu söyleyeyim. Her şeye rağmen İngiliz sömürgeciliğinin Fransız sömürgeciliğinden, diğer sömürgeciliklerden ayrılan bir yanı var. Bunu mutlaka hatırlatmak lazım. Bunu Yeni Zelanda katliamı örneğinde ve sonrasında yaşananlarda çok iyi görüyoruz. Çok iyi görüyoruz ama. İngilizler celladına aşık ediyorlar.
Heh, çok güzel hocam. Aynen öyle. Fransızla İngiliz'in şöyle bir farkı var. Fransız kendine bağlıyor ama o kendine bağlı zombi zaten.
Tabii.
Yani biz maalesef Umre'de üzülerek görüyoruz. Adam Tunus'tan, işte Cezayir'den Umre'ye gelmiş. Yani Beytullah'ın karşısında Fransızca konuşuyor mesela. Arap. O ölmüş zaten, onu saymıyorum. Ama öbür türlü adamda İslami bilinç, İslami şuur olsa bile kriket oynuyor. İngilizce konuşuyor. Yani ama o adam iyi bir Müslüman diye de tavsif ediyor
tabii
kendini
iyi
bir
Müslüman.
Yandan. İyi Müslüman da belki.
Tabii öyle yani.
İlginç bir şekilde bu dönüşümü sağlıyor.
Celladına aşık.
Evet.
Yani o söylediğiniz şey aslında bu şu demek, biliyor musun? Aslında birazcık zorladığımız zaman, yani birazcık perdeleri araladığımız zaman şu demek aslında. İslam kim olursa olsun kendisine aşık ettirir.
Ha, güzel. Yani siz zahiri şartlarına niyetiniz farklı bile olsa zahiri hükümlerini uyguladığınız zaman o kendisine bağlıyor. Çok güzel bir tespit.
Yani bakın şimdi İslam'ın adam şey anlatıyor. Marshall Hudson. Marshall Hudson The Venture of Islam diye bütün ömrünü bu 3 yıl kitabı yazmaya vakfetmiş. Chicago Üniversitesi'nden bir tarihçi. İslam medeniyetiyle ilgili aşılamamış bir kitap.
Bir adam. Bir kitap pardon. Tamam,
The Venture of Islam. İslam'ın serüveni diye çevrildi. Çevirisi çok kötü. Ağır bir şey var. Yani özellikle okumak isteyen dinleyiciler İngilizceden okusunlar.
The Venture of Islam. Evet.
The Venture of Islam var şeyde. İnternette de şeyine ulaşabilirler. Satın da alabilirler. Çok adam.
Marshall Hudson dediniz
evet.
Değil mi?
Evet. Bunun aynı zamanda dünya tarihini yeniden düşünmek. Rethinking.
O kitabı, evet onu biliyorum. Onu biliyorum. O kitabı biliyorum da bunu duymamıştım.
O kitapta Türkçe'ye çevrildi. Vade
çevrildi var şu anda.
Güzel, çevirisi daha iyi bunun. Yani medeniyet felsefesi yapıyor. Tarih felsefesi daha
medeniyet felsefesi
daha
yapıyor.
Spesifik olarak medeniyet felsefesi yapıyor. Orada şöyle bir manzara tasvir ediyor.
Ha.
Diyor ki 16. 18. yüzyılda Mars'tan gelen bir uzaylı. Mars'tan gelen bir uzaylı.
Tamam.
Dünyaya. Geldi. 16. 18. yüzyıllar.
Tamam.
Geldi. Göreceği manzara nedir? Göreceği manzara Fas'tan Malezya'ya kadar dünyanın Müslümanlardan oluştuğu.
Doğru.
Dolayısıyla dünya denen yerin galiba sadece Müslümanların yaşadığı bir yer olduğu imajı.
Olduğu imajı.
Şimdi bak 16-18. yüzyılda çok güzel, yani çok eski değil, 200-300 sene önce.
Fenomenik yaklaşmış, güzel adam formüle etmiş. Tabii tabii değil.
Şimdi bak asıl hikaye şu. Mesela Lady Montagu'nun hatıralarına bakın. Lady Montagu Osmanlı, işte İngilizlerin sefirliğini falan yapmış. Bir şeyin eşi galiba. Tam şeyini hatırlayamadım şimdi. Çok eskiden okumuştum. Nasıl anlatıyor Osmanlı'yı? İnanamazsın ya.
Çok böyle seyyah var. Yani Mary Montagu gibi yerleşikler dışında seyyah olup gezip anlatanlar da var.
Bir de o zaman şunu da söyleyelim. Bak bu da enteresan. Söyleyeceğimiz şeylerin altyapısını oluşturur, güçlendirir argümanı teorik olarak. Şimdi bakın. Peter Mansell diye bir adam var.
Hı hı.
Bu adam Konstantinopol diye bir kitap yazdı. Bu kitap Türkçe'ye çevrildi. İlginç bir şey anlatıyor adam. Diyor ki 17. 18. 19. yüzyıllarda diyor. Avrupa'daki bütün aydınlar, düşünürler, sanatçılar nefes alabilmek için Osmanlı'ya gidiyorlardı diyor. Bütün önde gelen
yani tırnak sanatçı, içerisinde bizim ortaçağ karanlığı yaşadığımız dönemlere
tabii
geliyor.
Tabii ortaçağ karanlığı dedikleri bizim gerizekalı tipleri. yani zihnen sömürgeleştirilmiş, celladına aşık edilmiş tiplerin. Tamam mı? Adam bunu o kadar güzel anlatıyor ki. Hatta ilginç şeyler var. Yani başka yerlerde yok mu? Vallahi. Çok güzel bir araştırma bu. Çok güzel araştırmış. Diyor ki Osmanlı mehteranı diyor. Hafta sonlarında diyor. Bak bu şok edecek bir şey. Hafta sonlarında Viyana'da konserler veriyordu diyor.
Allah Allah.
Yani bilmem nerede konserler
18. veriyordu.
Yüzyılda. Tabii 17. 18. 19. yüzyılda.
Nasıl gidiyorlardı mübarekler demek binip.
Ama ya acayip bir şey. Yani böyle
demek sefer belki sefaret bünyesinde vardı o Viyana'daki.
Olabilir. Olmaz olur mu? Şimdi baksana her yerde var.
Mozart'ın eserlerinin büyük kısmı.
Tabii.
Saraydan kız kaçırma onu anlatıyor.
Tabii.
Bir, bazı operaları onu anlatıyor.
Tabii tabii.
Türk Marşı onu anlatıyor Türk yani marşı, adam.
Bir de şey var yani adamlar. Yani Voltaire'i, ondan sonra Martin Luther'i, ondan sonra... Yani Avrupa'da çok etkili olan isimler bunlar. Avrupa'yı kasıp kavuran isimler. Biri felsefede, biri dinde.
Dinde.
Diyelim tırnak içinde. Ve bu adamların kendilerini rakip olarak belirledikleri tip Türk. Dolayısıyla Müslüman.
Hmm.
Ama Türk. Bunu unutmayalım.
Tabii tabii. İşte Yeni Zelanda'ya geliyor işte. Tabii canım.
Müslüman ama Türk. Türk.
Hani Arnavutlar dermiş ya say Türklüğün şartını diye.
Tabii.
İslam'ın şartı.
Çok önemli. Şimdi ne oluyor? Yani burada ırk üzerinden cümle kurmuyoruz. Bir vaka. Yani
vaka.
Dinleyiciler lütfen yanlış anlamasın. Yani kimseyi ırk üzerinden bir şekilde tarif edemeyiz. Yani böyle bir şey yok. Yargılayamayız hele. Olmayacak bir şey. Yani bizim ahlakımıza, edebimize dolayısıyla söylediğimiz her şeye aykırı. Şimdiye kadar. Yani böyle bir vaka var.
Temsil kabiliyeti bizim üzerimizde.
Tabii öyle. Şimdi ne oldu? İngilizler şöyle bir şey yaptılar. Asıl protestanlaştırma meselesinin teorik altyapısını burası oluşturuyor. Hı-hı. Bu manyak bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim.
Estağfurullah.
İslam dünyasında uygulanmak üzere özellikle akademik çevrelerde üç tane büyük proje geliştirdiler.
Hı-hı.
Bir, Gazali'nin vurulması.
Hı-hı. Yani eleştirilip tukak edilmesi.
Tabii. Gazali İşte felsefeyi bitirdi. İslam dünyasında
gerilemenin sebebi bu.
Düşünme çabası bitti. İslam dünyası dondu. Dolayısıyla geri kaldı.
Bu söylem İngilizler tarafından tamam. Akademik düzeyde özellikle
Gazali'nin vurulması. Tamam. Yani özellikle İslam dünyasında akademiyada hakim kılmaya entelektüeller akademisyenler üzerinde
hakim
kılınmaya çalışılan üç söylem. İkincisi Osmanlı'nın unutturulması.
Doğru.
Üçüncüsü Hazreti Peygamber'in aleyhisselam konumunun sarsılması. Şimdi bakın üç projede aslında birbiriyle çok organik olarak irtibatlı. Üçü de kurucu. Dolayısıyla adamlar nereden vuracaklarını çok iyi bilenler.
Tabii.
Yani düşünün.
Yani Hindistan örneğindeki incelemeleri
tabii.
Sistemi nereden vurmaları gerektiğini gösteriyor tabii. Onlara.
Şimdi madde madde bunları biraz deşelemek istiyorum. Şimdi Gazali'nin kuruculuğunu dolayısıyla neden Gazali'nin hedef tahtasına yatırıldığını biraz yakından baktığımızda göreceğiz ve kafayı yiyeceğiz aslında. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Yani Türkiye'de üniversiteleri adım adım dolaştım. Yani özellikle son 7-8 senede bunun gerekçesi de şuydu. Biraz korktum.
Hmm.
Yani gençlik gidiyor diye çok korktum. Yani bizden önceki kuşak...
Dolaştım derken sözünüzü bölüyorum hocam. Konferanslar, paneller, evet.
Panele gitmem.
Konferans, tamam.
Panelin bir faydası olmuyor.
Benim için, tamam.
Yani konferansa derinleşiyorsun. Panel çok kötü. Yani panel kötü bir şey yani, onu söyleyeyim.
Herkes bir şey anlatıyor, ortada hiçbir şey yok, hiçbir dağılınıyor.
Şey. Evet. Sakat bir şey. Yani mümkün, yani çok icbari bir durum olmadığı sürece gitmiyorum panellere. Yani bu işin doğası, tabiatı gereği. Yani bizden önceki kuşak, mesela Sezai Karakoç vesaire, Allah selamet versin. Bunlar vazifelerini yaptılar. Yani bir kaç kuşağın yetişmesinde kilit rol oynadılar. Ama bizim kuşak vazifesini yapmadı. Beni ürküten bu. Tamam mı? Ondan sonra küresel kültür de geliyor çok feci bir şekilde. Eğitim yerlerde sürünüyor. Yani Türkiye'de eğitim yerlerde sürünüyor. Eğitim modeli yok senin ya. Ben dünyaya ne zaman hakim oldum?
Eğitim modeli mi?
Eğitim modeli geliştirdiğim zaman hakim oldum.
Geçen haftalarda konuştuk. Ashab-ı Suffa'dan başlayan örneğin medreseyle örfileştirilmesi, sistemleştirilmesi dünyaya ihracı.
O kadar ya. Yani ben eğitim sistemini, eğitim sistemi olmadan olmaz. Tamam mı? Yani dolayısıyla bizim ne yapıp edip, yani Türkiye'de kendi eğitim modelimizi, kendi medeniyet dinamiklerimiz doğrultusunda kendi eğitim modelimizi değişik anaokullarından üniversiteye kadar değişik yaşlardaki, yaş gruplarındaki insanlara, gençlere yönelik eğitim modelimizi kurmak zorundayız. Değişen o kadar.
Hocam,
yani yoksa kendi kendini sömürgeleştirmekten, kendi altımızı oymaktan kurtulamayacağız. Tamam mı? Bunu burada söylemiş olayım. Yani dolayısıyla Gazali'nin yaptığı şey nedir? Şimdi Gazali 1258'de Bağdat düştü. 1326'da Kurtuba düştü. Yani İslam medeniyeti doğu cephesi de batı cephesi de çöktü.
Evet.
Tarihçiler İslam'ın sanki tarihten çekilmek üzere gibi olduğunu anlatırlar.
Yazıyor.
Böyle yazarlar. Tamam mı?
14. yüzyılda yani tablo bu.
Tam zirveye ulaşan 14. 13. 14. yüzyılda. Şimdi yani Müslümanlar her şeylerini kaybetmiştir. Buralara girdik ama bu bağlam çok önemli bir bağlam. Sadece kendimize olan güveni yitirmedik.
Yitirmedik.
Niçin yitirmedik?
Kaynaklara daha yakındık. Akaidimiz daha sağlamdı.
Çünkü 11. yüzyılda Melikşah, Nizamülmülk ve Gazali, mahşerin üç atlısı diyorum bunlara.
11. yüzyıl.
11. yüzyılda. Tarih sahnesine çıkıyorlar. Melikşah kurucu, Nizamülmülk uygulayıcı, Gazali temelleri koyacak. Yani bizim şu an üç tane adama ihtiyacımız var. Kurucu, Melikşah vari kurucu, Nizamülmülk vari uygulayıcı, onun da kurucu tarafları da var. Ve en önemlisi de Gazali gibi temelleri koyucu insanlara ihtiyacımız var. Asıl sıkıntı bu.
Yani ve maalesef daha şu anda savaşın ortasındayız.
Tabii. Meselenin
yani,
ne olduğunu
kavramıştık. Gazali, Melikşah ve Nizamülmülk rahmetullahi aleyh bunları yaparken bir en azından sulh ortamı vardı. Bir tahkimattı öncesinde. Şu anda savaşın ortasındayız
tabii.
Yani.
Orada ama şöyle bir şey var. Bir tehlike geliyor. Yani özellikle
onu görüyorlar.
Akaide yönelik insanların
tabii.
İnsanların zihinleri allak bullak oluyor.
Hariciler var, Rafiziler var, Fatımiler var, gelişiyor.
Ama buradaki şey şu, burayı unutmayın, burası çok önemli bir şey. Bazen insanlar anlamıyor bu meseleleri. Zihin çöktüğü zaman zemin korunamaz.
Ehemmiyeti kalmıyor zaten.
Bakın zihin çöktüğü zaman zemin korunamaz. Yani dolayısıyla zihin olmadan zemin kurulamaz. Yani Mekke olmadan Mekke Müslüman zihninin inşa edildiği yerdir. Medine inşa edilemez.
Evet.
Tamam mı? Akide, Mekke'de akide, Müslüman şahsiyeti, Müslüman zihni, Müslüman dili, Müslüman perspektifi, bakışı, bakış açısı değil mi? Belirginleştirildi. Ondan sonra Medine inşa edildi.
Ama şu da var hocam. Medine olmadan da oluşan bu zihni koruyamıyorsunuz.
Tabii.
Yani ikisi birbirine besliyor ve destekliyor.
Çok önemli bir şey tabii. Yani Mekke Medine zaten Mekke artı Medine.
Artı Medine.
Eşittir medeniyet.
Evet.
Yani o yüzden bu önemli. Yani bizdeki bunlara daha önce girdik kısaca ama daha sonra ayrıntılı olarak girebiliriz. Yani bizde bir medeniyet fikri yok. Tamam mı? Yani insanlar medeniyet medeniyet diye konuşup duruyor ama bir medeniyet fikri yok. Yani Batı uygarlığından, sivilizasyondan ne anlıyorsak biz de medeniyetten onu anlıyoruz. O böyle saçmalık olur mu ya?
Bilgisel, epistemolojik yaşamlar tabii. Yani.
Yani böyle bir şey olmaz. Ama biz, yani bizdeki medeniyet fikri, bakın bizdeki medeniyet fikri Müslümanlara, bütün insanlığın Müslümanlara aşık olmasını sağlayabilecek bir medeniyet fikri.
Medeniyet fikri. Şu ilginç mi hocam?
Ya ne diyorsun geliyor. Sen diyeceksin. Bak şimdi insanlar çok özür dilerim.
Estağfurullah.
Çok unutmayın. Buyurun. Çok özür dilerim. Ya ne diyorsun? Ezbere konuşuyorsun. Müslümanlar perişan durumda bilmem ne falan filan görmüyor musun? Ne yaptı Müslümanlar bilmem. Bu dünyada insanca yaşayamayacaksan ne anlamı var ki? Yani bir düğmeye basarak bütün insanlığı yok edebilecek silahları geliştirmenin ne anlamı var yani? Bu yani bunları, bu zombileşmek değil de nedir?
Bunları geliştirdiğin zaman bir şey olumlu bir değer kattığına inanıyor musun kendine?
Tabii yani mesele şu. Mesele şu, ben şöyle bir cümle kuruyorum. Hakikat olmadan adalet olmaz. Ne diyor ya bu adam diyorlar. Hakikat olmadan adalet olmaz. Bu mümkün değil. Yani Batı'da güçlü bir hukuk sistemi, güçlü bir ekonomik sistem var. Bitti. Yani
tabii başka bakın, bir şey yok.
Ama başka bir şey var. Başka bir şey var. O da şu. Güçlü bir hukuk sistemi, güçlü bir ekonomik sistem var. İkisi birbirine bağlı. Etle tırnak gibi geçmiş, birbirine geçmiş durumda. Yani hukuk sistemi çöktüğünde ekonomik sistem barbar bir düzen üretecek. Tabii. Ekonomik sistem çöktüğünde toplum barbarlaşacak. Ama hikaye şu. Asıl olan sistem, insan değil. Sistem insanın önüne geçmiş durumda.
Doğru.
Yani sistem, insan sistem için var. Sistem yaşadığı sürece insan yaşıyor. Bizde asıl olan insandır. Bakın biz bunu yaptık. Çok önemli bir şey söylüyorum. Hakikat olmadan
devleti çünkü, yaşat ki insan tabii, yaşasın.
Tabii. Değil mi? Hakikat olmadan evet burada öyle oluyor. Halbuki insan yaşadığı zaman devlet yaşayacak.
Doğru. Tamam mı? Tersi oluyor yani.
Tabii. Hakikat olduğu zaman dolayısıyla hak, hukuk gerçekleşebilir. Dolayısıyla adalet tesis edilebilir. Biz bunun örneklerini yaptık ya. Hazreti Peygamber aleyhisselam, ben 3 tane örnek veriyorum. Abartmaya gerek yok. Fazla ötesine gitmeye gerek yok. Daha fazla örnek vermeye gerek yok. Yani kendi yurtlarından uzaklaştırmadılar mı, sürmediler mi? Hazreti Peygamber aleyhisselam Mekke'ye girdiğinde nasıl girdi ya?
Bugün af
nasıl
günü.
Girdi? Hiç kimsenin burnu kanamayacak.
Burnu kanamayacak. Af günü dedi.
Hiç kimsenin burnu kanamadan girdi. İntikam duygusuyla hareket etmedi. Hatta
sen Kerim kardeşsin dediler.
Tabii Halid bin Velid bir olaya karıştı.
Evet, evet, evet.
Hazreti Peygamber aleyhisselam Hazreti Osman'ı gönderdi ona. Dedi müdahale, anında müdahale. Müdahale edildi. Kimsenin burnu kanamayacak, kanamadı. Bu çok önemli bir şey. Salahaddin.
Evet,
eyvallah. Yani Kudüs işgal edildiğinde Haçlılar tarafından sadece Müslümanları değil, Yahudiler de kılıçtan geçirdiler.
Tabii.
Yani tarihçiler anlatıyor, batılı tarihçiler anlatıyor. Kudüs'ten oluk oluk insan kanı aktı diye anlatıyorlar.
Hocam o 12. yüzyıl. 18. yüzyılda Saint Barthélemy'de bir gecede 10 bin protestanı kestiler tabii, Fransa'da. Tabii. Bir gecede.
Ve oradaki katliam inanılmaz bir katliam. Salahaddin Eyyubi ne yaptı? Üstelik de kız kardeşi rehin alınmasına rağmen intikam duygusuyla hareket etmedi. O yüzden kafayı yedi adamlar. Srebrenica diye bir katliam yaşandı.
Evet.
Yeni bu. En son yeni. Ali'ye ne dedi? Ali'ye rahmetli Ali'ye İzzet Bögünç. Kesinlikle dedi. Biz dedi intikam duygusuyla hareket etmeyeceğiz dedi. Kadınlarına, çocuklarına, yaşlılarına, masumlarına, din adamlarına kesinlikle dokunmayacağız dedi.
Ömer Muhtar'ın çok güzel bir sözü var biliyorsunuz evet. Hocam belki.
Evet.
İtalyan esirlere eziyet etmeye çalışınca bir iki tabii. Libyalı direnişçi bir dakika diyor. Ama diyor onlar bize böyle yaptı. Ben bunu çok önemli. O diyor, onlar diyor sizin öğretmeniniz değil diyor. Sizin öğretmeniniz Resulullah Efendimiz diyor. Hakikaten. Esire nasıl davrandı öyle diyor. Yani sen onu öğretmen olarak almaya başladığın zaman zaten kaybettin. Onun safına geçtin.
Çok
başka örnek siz İngiltere tarihini bilirsiniz. Vladimir'in Bloody'si nereden geliyor? Protestan kesmesinden tabii, geliyor. Evet. Ve bu utanmazlar şu anda kalkıyorlar sanki İslam dünyasında kadim bir Şii Sünni savaşı olmuş gibi.
Hiç öyle bir şey yok.
Hiç yok. Hiç yok yani.
Yani Haçlı saldırıları sırasında yaşadığımız bir sıkıntı var. Bizimle uğraşıyorlar.
Tabii.
Yani Şiiler bizimle savaşıyor.
Fatımiler. Tabii tabii.
Yani olacak iş değil yani. Salahaddin Eyyubi işte onu konuşmuştuk. Ta Tunus'a kadar Şiileri kovalıyor ya. Tunus'a kadar ya.
Fatımi Devleti'ne değil mi? Tabii.
Yani işi gücü yok. Haçlılar saldırmışlar. Mahvediyorlar, kasıp kavuruyorlar. Değil mi? Yani Haçlılar kendi kitaplarını anlatıyor. Yani Müslümanları nasıl şiş kebap yapıp yediklerini anlatıyorlar ya.
Hocam bir tema olarak da tabii akaid kısmına girmem. Fıkıh kısmına benim alanım değil. Bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz ama dünya İslam tarihi jeopolitiğinde şu Şia'nın nereye konumlandığını bir konuşmak
istedim. Tamam olur. Ayrıca
çok,
konuşalım.
Çok ilginç bir vaka tabii, çünkü hakikaten tabii. Yani aynı bu kadar mı örnek düşer yani? Ben Kudüs'te Selahaddin Eyyubi Haçlılarla savaşırken Fatımiler Selahaddin Eyyubi'ye saldırıyor. Öbür tarafta Kanuni Viyana seferine çıkmaya çalışırken arkadan Safeviler tabii, Osmanlı'ya saldırıyor.
Bak şimdi. Şimdi buradan Gazali'ye geliyoruz.
Evet.
Yani buradan asıl mesele Gazali'ye.
Gazali'ye geldik. Erkan Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Medeniyet Yolculuğu programımızın ikinci kısmında Yusuf Kaplan hocamızla beraber İmam Gazali Hazretleri'nin İslam medeniyetindeki kurucu etkisi üzerinde. Buraya da şuradan geldik. İngilizlerin İslam düzenini bozma ve yıkma için hedef aldığı unsurlardan biri de Gazali Hazretleri dedik.
Üç strateji.
Üç stratejik hedeften biri Gazali Hazretleri, onu analiz ediyoruz.
Gazali'nin vurulması. Evet. Şimdi Gazali, Nizamülmülk ve Melikşah. Üçü Gazali'nin öncülüğünde ama çeyrek asırda Gazali bizim bin yılımızın tohumlarını ekiyor. Bin yılımızın tohumlarını ekiyor. Ehl-i sünnet omurgayı kuruyor. Ehl-i sünnet omurgayı kuruyor. Bu çok önemli bir şey. Bunun altını çiziyorum. Yani burada mezhepçilik falan filan yapmıyorum. Yani bu kadar Müslümanların perişan olduğu bir zaman diliminde mezhepçilik falan yapacak kadar aşağılık birisi değilim. Yani böyle bir şey olmaz. Burada tarihin nasıl şekillendiğini anlatmaya çalışıyorum. Ve dolayısıyla önümüzdeki tehlikelerin ne olduğunu belirginleştirmeye çalışıyoruz. Ve buna ilişkin, tehlikelere ilişkin nasıl hazırlık yapabiliriz? Dolayısıyla onları nasıl
bu hazırlığı yapmış bir örnek de Gazali tabii, Hazretleri.
Tabii. Şimdi çeyrek asırda bin yılın tohumlarını ekti. Ne demek? Ne yaptı? Şunu yaptı. Oraya gelmeden önce bu üniversiteleri falan dolaştım falan dedim ya.
Evet hocam, orada yani kalmıştık.
Özellikle doğru. Gazali ile ilgili bir şeydi o. Orada bir anekdot vardı. Yarım kalmasın, o ilginç buyurun, bir şey. Yani Gazali'nin nasıl vurulduğunu anlatan. Gazali'nin özellikle Türkiye'deki felsefe çevreleri, hatta ilahiyatlarda, İslami çevrelerdeki akademisyenlerde Gazali imajının, imgesinin ne kadar çarpık olduğunu gördüm ben. Tamam mı? Bütün üniversiteleri dolaşırken bir şey yaptım ben. İlginç bir şey var. Ne yaptım biliyor musun? İşte Gazali'nin bir kitabı elimde sürekli dolaşıyorum. Ve soruyorum. Hocalara soruyorum. Yani talebeleri falan geçtim. Hocalara içinizde Gazali'yi Arapçasından okuyan var mı diye.
Herhalde gittiğiniz okullar da mühendislik fakülteleri falan değil.
Değil yani mi? Hepsi geliyor. sosyal bilimler daha çok.
Yani.
Tabii sosyal bilimler daha çok. Doğru aynen. Ama hepsi geliyor. Tabii, değişik fakülteler. Şimdi içinizde Gazali'yi Arapçasından okuyan var mı diye soruyorum. Bir kişi çıkmadı. Bakın ben bütün üniversiteleri dolaştım. 7-8 defa dolaştım. Aç, susuz, uykusuz. Sırf o genç çocuklar gençliğe değmek için dolaştım.
Allah razı olsun hocam.
Tamam mı? Ecmain. Dolayısıyla ben bir tane Gazali Arapçasından okuyan adama rastlamadım. Master doktora yapanlar var. Birkaç tane rastladım.
Gazali Hazretleri.
Onlar hariç.
Ha yok tabii.
O konu dışı. Konu dışı. Gazali kim ya? Bak Gazali kim? Şimdi Gazali'nin ihyasını okuyoruz biz değil mi? Elimizde kaç ciltlik ihya var?
Dört cilt var.
Dört cilt var. On cilt,
cilt
var.
On cilt var.
On cilt var. İki cilti görmedim. Orijinali ne kadar? İhya. Bir cilt.
Bir cilt.
Tamam hacimli bir cilt. Hacimli. Arapçası hacimli. Bir cilt.
Dört abi, cilt olağan yani.
Yani dört cildi on cildi nasıl yaptın ya? Mübarek.
Ya bir ciltten dört cilt çıkar hocam. Arapça bir cilt, bugünün Türkçesiyle dört cilt çok rahat çıkar.
Ha şöyle.
Hatta şu var, Osmanlıca bir cilt bugün Türkçesiyle dört cilde çıkar yani.
Şimdi şu hikaye şu ama.
Ha, o ayrı, hikayeyi bir dinleyin.
Hikaye ilginç, hikaye yani küçümsemek falan değil ama işin vehametini göstermek açısından işte bir ilimizin vaizi oturuyor, okuyor. Teybe okuyor yani. Çevirisini okuyor. Yani Türkçe vaaz eder gibi. Gazali'nin metnini alıyor ihyayı. İhya Arapça'dan. Kurucu metin ya. Allah'tan korkuyor mübarek. kurucu metin ya. Ya vaaz eder gibi onu sen oturup anlatıyorsun ya. Böyle çevre olur mu abi? Allah'tan korkar adam ya. Kurucu metin ama bu. Tamam mı? Gazali kim? Gazali Mütahhirin döneminin kurucusu. Yani sonraki yeniden başlayan dönemin, yeni başlayan dönemin kurucusu. İslam düşüncesinde ve Gazali'ye gelene kadar meselenin püf noktası burası. Zaten bu cümleyi kurmak için bütün bu anekdotu anlatıyorum. Gazali'ye gelene kadar İslam düşüncesi kurulmuş, İslam ilimleri tedvin edilmiş, tasnif edilmiş. Yani tabii, bütün düşünce gelenekleriyle, medeniyetlerle temasa geçilmiş, alınacak şeyler alınmış, verilecek şeyler verilmiş. Gazali'ye gelene kadar düşünce dili kurulmuş ve Gazali'nin dili şiir gibi çağlaya çağlaya akan bir dil. Manyak bir dil, adamı çıldırtan bir dil. Yani sen arkadaşlara, Türkiye'deki akademisyenlere, hocalara, o yüzden soruyorum entelektüellere, Gazali'yi Arapçasından okudun mu diye soruyorum. Gazali'yi Arapçasından okumamışsa anlayamaz abi.
Anlayamaz diyorsunuz.
Yani onun zevkini, tadını anlayamaz. Bir dünya kuramaz. Uyduruk bir Türkçeden bir dünya kuramaz. Yani Gazali'nin Arapçasından gittiği zaman adamın dilinin nasıl şiirsel olduğunu, nasıl çağlaya çağlaya aktığını görecek. Kafayı yiyecek yani.
Şey gibi değil mi hocam? Bu Ömer Nesefi Hazretleri'nin Akaid'i 3 sayfa.
Öyle.
3 sayfa. Yani tabii ya. Taftazani Hazretleri'nin yazdığı şer 250-300 sayfa. Tabii. Hazretin yazdığı şey 3 sayfa.
Tabii.
Akaid'de.
Tabii. Ya bu o kadar önemli bir şey ki. Yani...
Peki kale, hocam.
Kale şimdi... ehlül hak. Hakaya kul eşyayı sabit etin diyor. Cümleler manyak cümleler
hak,
ama. Tabii.
Hakka göre. Hak
manyak
ehline göre.
Manyak cümleler ama. Yani ciltler dolusu yazdırır mı bunlar tabii ya ki?
Peki hocam şunu sorayım. Madem şimdi seyircilerimizin de zihni ne gelebilir bu soru. Madem Gazali Hazretleri'ne kadar sistem, ilim sistemleştirilmişti, ilim dalları oluşmuştu, dil oluşmuştu. Peki Gazali Hazretleri ne yaptı?
Şimdi onu yapıyorum. Oraya geliyorum zaten. Şimdi birincisi şunu unutmayalım. Şunu unutmayalım. İslam'ın neden insanlığın geleceği olduğunu buradan görebiliriz. Buradan görebiliriz. Buradan çıkarabiliriz. Şimdi söyleyeceklerimden çıkarabiliriz. İslam bütün medeniyetlerle, bütün düşünce gelenekleriyle, bütün dinlerle, hepsiyle temasa geçti. İnsanlık tarihinin şekillenmesinde kilit rol oynayan, kilit rol oynayan bütün medeniyetlerin üzerine oturduğu, bütün dinlerle, kültürlerle, felsefelerle hepsiyle temasa geçti. Hiçbirini yok etmedi. Hiçbirinin kökünü kazımadı batılılar gibi. Dolayısıyla hepsinden beslendi.
Yani Kur'an ve sünnet filtresini aldı.
Tabii.
Vahyin hepsini o potaya koydu. Tabii. O filtreden geçirerek süzdü.
Hepsinden beslendi ve hepsini besledi. Bu çok önemli bir şey. Yani dolayısıyla batılılar, modernler, modernliği hayata geçirirken, kurarken, inşa ederken, modern dünyayı kurarken bizim üzerimizden kurabildiler. Bizim üzerimizden kendi Greklerle köklerine gidebildiler. Bu çok önemli bir şey. Ben dün bunu yaptıysam yarın da yapacağım. Bunu bunlar yapamadılar. Bunlar sadece yok ediyorlar.
Yok ediyorlar.
Ben var ediyorum. Tamam mı? Ben inşa ediyorum, bunlar imha ediyor. Bu kadar.
Hocam kainatın...
Yani tarih böyle işledi.
Kainatın diyalektiği var edenin yükselmesi üzerine kurulu.
Ama bu geçici.
Yok, var edenin yükselmesi üzerine kurulu.
Tabii, pardon. İmha eden
değil. Tabii, var edenin yükselmesi tabii üzerine kurulu.
Kalıcı olan o.
Kalıcı
kalan
olan
o. Dolayısıyla hayır, insana umut veren şey de o. İnsanın insanlığını yitirmemesine, dolayısıyla bu zulüm her zaman payidar olacak diye bir psikoza girmemesine neden olan şey yok.
Tabii canım. Yani tabii. Şu örneği verelim seyircilerimiz. Yani biraz rahatlasın. Kudüs kaç sene işgal altında kalıyor Haçlıların?
Öyle.
Yani az kısa değil. Yok, ama çok kısa değil. Yani 3-5 sene bir süreç değil.
Tabii,
Haçlı Krallığı'nın kuruluşu. İnsanlık tarihine göre kısa da, yani bizim bu zamandan baktığımıza göre her şey bitti, battı, yandık, gittik diyeceğimiz bir süreç değil. Yani İnsanlık tarihi için 200 yıl.
Anladım. Ki
bana sorarsanız, yani biz, ben bazen şöyle düşünüyorum hocam. Diyeceksiniz analitik verin de, yok. Ama bundan, hani deminki örnekte Marshall Hudson'ın verdiği örneği şöyle verelim. Bundan ola ki dünyanın ömrü oldu. 1000 sene sonra uzaydan birileri indi ve dünya tarihini incelediği zaman şu içinde yaşadığımız yılları Batı medeniyetinin çökmüş olduğu yıllar olarak okuyacak.
Tabii, tabii.
Ama Batı medeniyeti bunun farkında veya değil. Ben bunu hep şöyle yorumluyorum. Akıllıları farkında olabilir.
Farkındalar. Ne nasıl?
Değil mi?
Tabii.
Bunun bir endişesi de var. Ben bunu şöyle yorumluyorum tersinden. Yani 1880-90'da bir Osmanlı insanına gitseniz vasati seviyede ne deseniz hala Keçicizade Fuat Paşa gibi kendi medeniyetini ve kendi şeyini daha yıpratmamıştı yani 1860'larda 70'ler hele 60'larda çok hızlı başlıyor Tanzimat'tan 1839'dan sonra bu zihni çöküş çok hızlı başlıyor. Ama aslında bizim kodlarımızın çöküşü 17. yüzyılda başlıyor bir yerde. Dolayısıyla ben bu anlamda sizin de buyurduğunuz gibi çok ümitsiz değilim. Evet Gazali Hazretleri bu kurdu diyorsunuz.
Bak şimdi Gazali ne yaptı? Onu sordum.
Evet, onu sordum. Doğru. Evet. Madem bu sistem kurulmuştu, biliniyordu zaten. Gazali ne yaptı?
Gazali, yani bütün kültürlerle, dinlerle, felsefelerle hepsiyle temasa geçti.
Evet.
İslam düşüncesinin zirvesini, kemal noktasını oluşturan birisi olarak, burayı unutmayalım, 3 sütun dikti. Gazali. Birincisi akidede, ikincisi fikirde, üçüncüsü siyasette 3 sütun dikti. Yani 1000 yılımızı kuracak, ehli sünnet omurgayı kuracak 3 sütun dikti. Akide sağlamlaştırıldı, muhkemleştirildi.
Gazali Hazretleri'nin özü kelamcılık zaten değil mi? Yani
tabii,
esas ilmi kelam.
Tabii. Yani ki asıl en büyük kelamcı Gazali.
En büyük kelamcı.
Tabii. Aslında şeyi felsefeyi kelam üzerine kurmaya çalışıyor.
Tabii.
Yani bir felsefe üretilecekse, Müslümanlar bir felsefe
yapacaksa ayak kelam sabitesine bassın da öyle yürüsün diyor.
Yani bir şekilde bu kelamdır diyor aslında biraz da ona getiriyor. Bunlar ayrıca tabii konuşulması gereken şeyler ama fazla dinleyicilerin kafasını ütülemeyelim. Şimdi burada söylemek istediğim şey şu bakın. Akidede, fikirde ve siyasette üç sütun dikiyor. Şimdi bu Müslümanların gelen işte bütün medeniyetlerle, bütün düşünce gelenekleriyle falan temasa geçildiği için gelen şeyler var. Müslümanların akidelerini sarsacak dalgalar var. Çok büyük dalgalar var. Yani dolayısıyla Şia mı, Miha falan da oradan biraz güç alıyor aslında. Yani mesela Grek düşüncesi üzerinden bir şekilde özellikle entelijansiyanın zihninde bir sarsıntı oluşuyor. Yani düşünürlerin zihninde bir sarsıntı oluşuyor. Dolayısıyla aks kaymaya başlıyor.
Bu kısmen İbn Sina'da, Farabi'de falan gözüküyor
tabii,
değil mi hocam?
Tabii. Yani aks kaymaya başlıyor. Eksen kaymaya başlıyor.
Kaymaya başlıyor.
Yani zemin kayganlaşıyor.
Yani vakıf değilim tamam ama hani bu kainat hadis midir, kadim midir
tartışmalarına
falan bile giriyor.
Üç tane temel
yani
meselesi var şeyin Gazali'nin. Neyse oraya girmeye gerek yok. Şimdi birisini söylemiş oldunuz. Şimdi asıl mesele akidenin muhkemleştirilmesi. Ayağınızı basacağınız yerin sağlam olması. Dolayısıyla sabitelerinizde bir arıza olmaması.
İmani sabitelerin sağlam hale getirilmesi.
Yani ben hep onu söyledim. Ve bütün hikayede burada şekilleniyor. Teşekkür ediyor. Tarih, insanlık tarihi burada
ayrışıyor.
Bakın ayrışıyor ve dolayısıyla bizim gücümüz de burada gizli. Tamam mı? Yani tarih sabitelerle değişkenler diyalektiğinden oluşur. Tarih sabitelerle değişkenler arasındaki medcezirden oluşur. Tamam mı? Biz buna başka bir yerden baktığımızda, başka bir konumdan baktığımızda mesela hakikat hayat ilişkisi diyebiliriz. Buna norm form ilişkisi diyebiliriz. Atıyorum şimdi. Yani şeyleri çoğaltmak için örneklere norm form ilişkisi, asıl usul ilişkisi.
Aslında tarihi hayat böyle oluşuyor.
Tabii hayat. Dolayısıyla hayatın akışından dolayısıyla bahsediyoruz tarih derken. Sonuçta tabii ama burada tarihe vurgu yapmamın nedeni bir şekilde tarihi şekillendiren
amiller.
Tabii tarihi yönlendiren aktörler konumuna yerleşmemiz lazım bizim. Yani tarihi sürükleyen, tarihin önünde sürüklenen değil, tarihi önüne katıp sürükleyen aktörler konumuna geçmemiz lazım. Yeniden. Yani biz bunu 1000 yıl yaptık. Tamam son 200 yıldır tarihi sürükleyen, önüne katıp sürükleyen değil, tarihin önünde batılıların yaptığı, tarihin önünde sürüklenen figüranlara dönüştük biz.
Bu hikaye bu. Diyalektiğin unsurları da akaide göre doğru konumlanmadığı zaman insanlığın başı da beladan kurtulmuyor.
Kesinlikle.
Hegel'e gelelim mesela.
Tabii.
Değil mi? Yani tabii. Hegel bu diyalektiği neye kuruyor? Milletler arası ilişkiye kuruyor. Daha sonra türler arası ilişkiye kuruyor. İşte Marx bunu sınıflar arası ilişkiye kuruyor. Süper. Dolayısıyla tam bir jungle oluyor yani.
Çok güzel. Tam anlamıyla dolayısıyla. Şimdi işin ilginç tarafı şu. Eğer yani Gazali'nin yaptığı devrim burada gizli. Eğer sabiteler korunamazsa değişkenlerin sabite katına yükseltilmesi kaçınılmazlaşır. Yani insanlar istedikleri kadar çırpınsınlar, ya değişkendir bu, dolayısıyla sabite katına yükseltilemez falan diye konuşup dursunlar, tamam mı? Böyle bir şey söz konusu değil.
Çünkü insanların sabite ihtiyacı var.
Kesinlikle. Yani insan çünkü kalıcı olanla da donatılmıştır. Kalıcı olanla, sonsuz olanla donatılmıştır. Allah-u Teala ruhundan üflediği için kalıcı olanla da donatılmıştır. İster istemez aslında her şeyi kalıcılaştırmak ister insan.
Beka tecelli, beka özlemi yani.
Tabii. Yani hiç beka kimse fani olmak istemez.
Aynen öyle.
Yani hiç kimse fanilik, vay hemen öleyim gideyim, öyle bir şey yok. Yani o başka bir şey yok.
O ayet-i kerimelerde belirtiliyor. Çok havas bir zümre o.
Tabii.
Allah'ı sevenler onlar.
Tabii. Yani. Tabii. Çok özel
bir zümre o.
Tabii. Şimdi dolayısıyla.
Orada da aslında sözünüzü böldüm. Özür dilerim. Gerçek bir beka arzusu var.
Tabii.
Yani oradaki beka arayışı süper. Var. Ama tabii. O kadim ve tabii. Doğru
daha,
olan
daha
beka.
Daha mutlak bir beka.
Bekaya gidiş var.
Tabii, güzel. Süper.
Esam.
Dolayısıyla yani akidede kayan zemin rayına oturtuldu. Sabiteler muhkemleştirildi. Tamam mı? Dolayısıyla fikri istikamette oluşturuldu, oturtuldu. Dolayısıyla siyasi bütünleşme de sağlanmış oldu. Üç sütun. Yani dolayısıyla ortaya ne çıktı? Ortaya kurduğumuz bir düzen çıktı bizim. Selçuklu, Eyyubiler dolayısıyla esas itibariyle Osmanlı'da zirvesine ulaşan, yani Osmanlı'da kemal noktasına ulaşan tarihi bir tecrübe ettik biz.
Tecrübe ettik.
Bu çok önemli bir şey söylüyorum. Çok özür dilerim.
Estağfurullah.
Bakın tarihte Osmanlı insanlığın kemal noktasıdır.
Bunun altını çizelim hocam.
Kesinlikle.
Bir daha söyler misiniz?
Tarihte Osmanlı insanlığın kemal noktasıdır. Biz Osmanlı'da ne yaptık biz? Osmanlı'da insan yaşarttık ya. Bak işte bu kitabı da getirdik tam. İşte insanlar diyecek ki vay geri kaldık ya bilmem ne. İşte Miri, Şefer, Muşan, Mosen, Son diye bir Yahudi.
İki tane Yahudi. Nerede görebilir hocam bir bu adamlar? Hangi üniversite?
Bir kişi bu.
Ha.
Soyadı bu. Şefer. Evet.
Hangi üniversitede görebilir?
Tel Aviv.
Tel Aviv.
Tel Aviv Üniversitesi.
Ben biraz daha Osmanlı'da böyle kışkırtıcı bilim. Olsun diye soruyorum.
Tabii.
Osmanlı. Yani Tel Aviv Üniversitesi'nde akademisyen bir adam oturmuş, bir Yahudi bir kitap yazmış.
Kadıncağız. İsmine... Evet. Kültürel Osmanlı'da bilim.
Osmanlı'da bilim. Kadın.
Evet. Kültürel yaratı ve bilgi alışverişi.
Demek ki varmış bir şeyler yani.
Türk İş Bankası bunu yayınlayan.
Demek ki bir normal... Osmanlı'da bilim varmış yani.
Hayır şöyle. Yani bizim Osmanlı'da bilimin savsaklandığına dair, bilim algısına dair, Osmanlı'daki bilim algısına dair bizim bütün ezberlerimizi yerle bir eden bir kitap bu.
Kitap.
Bunu bir Yahudi yapıyor.
Hocam bunu bir isterseniz ben dinleyicilerimize okuyayım. Osmanlı'da bilim, kültürel yaratı ve bilgi alışverişi Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkmış. Mire Şefer ve Mosen Zon isimli bir Yahudi. Bir de buna Musevi demiyorlar mı? Çok sinir oluyorum Musevi ifadesine. Sanki Hazreti Musa'ya tabiymiş gibi.
Eyvallah.
Bir Yahudi Tel Aviv Üniversitesi'nde bir kitap. Hocam bir yere gelebilir miyim burada?
Ama asıl çalışmaları Tel Aviv Üniversitesi yapıyor. Yahudiler yapıyor.
Yahudiler yapıyor.
Bizimle ilgili.
Buyurun. Estağfurullah. Şimdi bazı dinleyicilerimiz bizim çok hassas oluyor. Allah razı olsun. Tarihte Osmanlı insanlığın zirve noktası deyince aklıma şu geldi. İbn Haldun Hazretleri bu mukaddemede mutlaka daha iyi bilirsiniz. Muhtelif tarihsel süreçleri anlatıyor. Devletler şöyle olur, Asabiye böyledir falan. Sonra bir yerinde geliyor, hemen hemen çoğunda geliyor. Diyor ki kardeşim diyor, bak sen bu satırları okuyorsun diyor. Bunları okuyup diyor, aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve sahabe devrine vurursan diyor, tutmadığını göreceksin. Ha, o zaman derim ki diyor. Bir dakika derim diyor. Onlar tamam insandı ama diyorum. Derim diyor. Onlar üzerine Cenab-ı Hakk'ın bir gönderdiği son peygamberin eli ve kudreti vardı. Ve Allah'ın hususi yardım vardı. O diyor adeta bir ideal ve spesifikasyon dışı diyor. O yüzden ben bunu cümlenizi şöyle müsaadenizle açmak istiyorum. Osmanlı hakikaten asr-ı saadetten sonra. Çünkü asr-ı saadette Kur'an-ı Kerim ile teyit edilmiş, tezyin edilmiş. İnsanlar topluluğu var. Başında da aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Asr-ı saadetten sonra insanlığın ulaşabileceği medeniyet, İslami yaşayışın zirvesi Osmanlı diyoruz.
Şimdi bakın cümleyi dikkatli kurdum ben. Bu konularda
daha ben biliyorum da hocam bazı dinleyicilerimiz hassas etmesin diye ukalalık ettim. Hakkınızı helal edin.
Estağfurullah hocam olur mu? Yani bunlar önemli meseleler. Yani bilmeyen dinleyiciler de dolayısıyla yanlış... Kanaate
düşmesinler
diye hatırlatmak lazım. Şimdi Osmanlı insanlığın tarihte insanlığın kemal noktasıdır diye bir cümle kurdum. Şimdi Hazreti Peygamber asr-ı saadet aleyhisselam oradaki dönem yani biraz görevli bir peygamber olarak bir model ortaya koyuyor. Konulduğu için Hazreti Peygamber aleyhisselam görevli olduğu için onun konum farklı.
Aynen öyle hocam.
Yani orada yani biz...
Hatta sahabede bile bir görev var.
Tabii. Yani o asıl saadet dedim ya hocam.
Tabii.
Yani o asıl saadet çünkü Kur'an'ın hayatlaşması o.
Aynen öyle hocam.
Kur'an'ın hayatlaşması. Yani o yüzden onu konuşmaya gerek yok zaten.
Gerek yok. Hatta
ama
hocam,
model zaten Osmanlı'nın modeli
o.
O odur. Yani onu konuşmak
yani lazım. Biz normal yani, insanları çünkü ben tamam. İnsanları ikiye ayırıyorum.
Tamam, o yüzden insanlar
sahabeler ve normal insanlar. Yani peygamberler haşa ayrı zaten.
Tamam.
Peygamber olmayan insanları ikiye ayırıyorum. Ehl-i Sünnet akaidi öyle malumunuz.
Eyvallah.
Sahabeler ve diğerleri diye. Biz diğerlerinin kurabileceği model devlet bu.
O yüzden ben Yavuz'un vefatına kadar olan dönemi ikinci sahabe dönemi olarak adlandırıyorum.
Allah razı olsun. Yani Osmanlı'nın kuruluşuyla
tabii.
Yavuz Sultan Selim
Han'ın vefatı. Ben bunu kimseyle tartışmam. Bunu tartışmam. Tartışılan hiçbir taraf yok. Bu mecaz bu. Mecazi bir şey söylüyor.
Mecazi bir şey tabii.
Ya sahabe tarihte bir defadır, bir defa yaşamıştır falan. Ama sahabe gibi, sahabe ruhuyla.
Sahabeye en yakın.
Tabii sahabe ruhuyla nefes alıp veren sanki Hazreti Peygamber varmış yanlarında.
Gibi da, yaşayan.
Da değil mi? Ona göre nefes alıp veren insanlardan bahsediyorum ben ya. Bu muazzam bir şey. Veda hutbesinde Hazreti Peygamber aleyhisselam öyle buyurmuyor mu? Ben size iki şey bırakıyorum. Bizim atladığımız şey bak. Biz bunu atlıyoruz. Çok önemli bir şey söylüyorum. Çok özür dilerim. Bakın çok özür dilerim. Yani bazen insanlar bu söylediğim şey yanlış anlıyor olabilirler. Bazen vurgulamamız gerekiyor. Bazen vurguladığımız zaman dikkatle dinleniyor. Dikkatten kaçmıyor. Şimdi bakın. Ben bunu soruyorum. Hazreti Peygamber'in aleyhisselam veda hutbesinde en son söylediği cümle nedir diye insanlar asıl cümle attı. İşte size iki şey bırakıyorum. Kur'an ve sünnet. Kim ki bu iki şeye yapışırsa kurtulmuştur. Arkası ne? Bu son cümle değil ki. Asıl bundan sonraki cümle.
Burada
umulur
olanlar,
ki.
Burada olanlar benden duyduklarını.
Bunları Kur'an ve sünneti sizden sonra gelen insanlar daha iyi anlayabilirler diyor.
Evet.
Son cümle bu. Bir dakika ya burada bir şey var. Yani bu Allah-u Teala'nın adaletin tecellisi. Niye ben sahabe olmadım da başka biri sahabe oldu? Ben isyan edebilirim buna. Allah'ın adalet... O zaman Allah'ın adaleti tecelli edecek.
Başka rahmeti, bir ayet-i şerif de var ya.
Bak bu çok güzel bir şey.
Ümmetim bu. Yağmur gibidir. Evveli mi bereketli, sonu mu belli olmaz buyuruyor Peygamber.
Eyvallah. Şimdi ama işin
şey sahabenin makamı ayrı dediğiniz gibi.
Tabii.
Orada benim çok hoşuma giden Ataullah İskenderani Hazretleri'nin bir ifadesi var hocam. Müsaadenizle paylaşayım. Diyor ki sahabeyi çok aziz bil. Zira zaten amenna Kur'an ve sünnetle sabit aziziyeti. Ama diyor ki sahabenin şahsında bu ümmete çok örnek var diyor.
Eyvallah.
Yani hakikaten baktığınız zaman ben hatta bugünlerde düşündüm onu. Mesela daha sonraki zamanlarda gelmiş ehlullah, evliyaullah, sadat-ı kiram öyle yaşamları yaşıyorlar. Ama bir sahabenin başından geçen çoğu şey onların başından geçmeyebiliyor.
Ya bak bir de şu var bak yani ontolojik bir durum var. Yani asıl mesele bu insanlar bunu anlamıyor. İnsanlara bunu anlatmak lazım. Asıl mesele bu. Sahabenin ne farkı var? Yani işte o da işte bizim gibi biri. Hayır değil. Sahabe vahyin adım adım an be an gelişine tanık olan insan.
Üzerine ayet iniyor yani.
Tabii o başka. Yani bizzat vahyin gelişine tanık olan kişi insan. Yani vahyin nasıl geldiğini, nasıl kendisini şekillendirdiğini,
ya.
Hayatını değiştirdiğini. Yani vahyi yaşayan insan, vahyin gelişini yaşayan insan, vahyin gelişine tanık olan insan ya. Ontolojik olarak tanık olan insan. Sen tanık oldun mu? Salak salak konuşuyorsun.
Hocam bu sabah Enes bin Malik Hazretlerinden bir hadis okudum.
Ya Üvey biraz baba... felsefe bilmek lazım. Bak. Yani ha bunlar böyle konuşuyorlar da ileri geri konuşuyor. Felsefe bileceksin kardeşim. Ontolojik olarak doğrudan dolayısıyla doğurgan. Bir temas çıkıyor.
Üzerine
doğrudan
bizzat olduğu yansıdı.
Zaman, tabii doğrudan olduğu zaman doğurgan olur. Dolaylı olduğu zaman bizde olduğu
etkileşim
gibi
olur.
Dolandırır.
Diyor ki hocam Enes bin Malik Hazretleri babam diyor. Üvey babam diyor, evlerinde oturuyorlardı diyor. Henüz diyor, içki yasaklanmamıştı diyor. Ve Medine ehli diyor, Edeb-ül Müfettih yazıyor, Buhari hadisi bu yani. Kuru hurmadan yapılan bir içki vardı diyor. Çok severlerdi diyor. Arkadaşlarıyla onu içiyorlarken diyor, koşa koşa biri geldi diyor. İçki yasaklandı dedi diyor. Ve diyor, hiçbiri diyor, bakın hocam, ya şunu bir araştıralım demeden diyor, bütün küpleri döktüler diyor, ağızlarını çalkaladılar diyor, bir kısmı da gusletti diyor, koşa koşa aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzuruna çıktılar diyor. Ve o anda içki bitti diyor.
Bitti.
Ya bu nasıl bir şey yani?
Sahabe bu işte.
Düşünebiliyor musunuz?
Tabii.
Sahabe bu yani buyurdunuz.
Vahyin gelişini an be an yaşayan Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam vahye alışındaki, yani o şeyi, yaşadığı tecrübeyi, acıyı, sıkıntıyı, coşkuyu, aynı zamanda coşkuyu
gören,
yani oradaki bütün ontolojik hallere bil fiil, bizzat tanık olan insanlardan bahsediyoruz.
Hazreti Ömer.
Tabii.
Yani Hazreti Ömer'in reyine göre ayet iniyor.
Yani o yüzden bizim, ben onu söyledim burada bilmiyorum ama, yani burada toparlayalım istersen.
Buyurun buyurun hocam.
Tamam.
Biraz vaktimiz ilerledi, toparlayalım.
Ha. Bizim klasik metinlerimizde müthiş bir sahabe tarifi var. Klasik
buyurun.
Metinlerde.
Buyurun.
Sahabeye nasıl tarif edenler biliyor musun? Yani inanılmaz bir şey. Ben bunu okudum da kafayı yedim. Ey hocalar, ben bunu yeni öğrendim. 3-4 sene falan oldu.
Allah.
Çok moralim bozuldu. Yani İmam Hatip okuduk bilmem ne falan filan. Dedim ya kardeşim, ya bunu ben yeni mi öğreneceğim ya? Şafak yağmurları diye tarif ediyor.
Allah Allah. Şafak yağmurları sahabeye.
Evet ya. Ya kafayı yedim ya. Ya ne yaptıklarının farkında adamlar. Ne kadar müthiş bir şafak. Yani karanlığın en zifiri karanlığın bittiği.
Aydınlanmanın başladığı.
Ve yağmur. Gökten bir rahmet olarak, bereket olarak inecek bir yağmur.
O anda değil mi?
Yani bizi diriltecek, nefes aldıracak. Toprağa tohumu düşürecek. Yağmur toprağa tohumu düşürecek. Dolayısıyla ağacın meyveye durması olacak. Ya ne kadar muazzam bir şey var değil mi? Şiirsellik var.
Değil mi?
Metafor çok güçlü. Şafak yağmurları. Ben kafayı yedim. Dedim ey ulu hocalar, ben bunu, bana öğretmediniz. Bunu bana öğretmediniz falan ha. Yani böyle.
Hocam.
Yani burada şöyle bitirelim. Çok özür dilerim.
Estağfurullah.
Yani burada özellikle İngilizlerin. Spesifik olarak İngilizlerin ama genelde bütün oryantalist literatürün işlediği bir konu var. İslam dünyasında uygulamak istediği bir proje var dedim. Dedik yani birinci ayağını konuşmuş olduk.
İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kötülenmesi.
Yani Gazali'nin vurulması, Gazali'nin yıkılması, Gazali kurucu bir şahsiyetin yıkılması. Dolayısıyla ikinci olarak Osmanlı'nın unutturulması dedim. Üçüncü olarak da Hazreti Peygamber'in konumunun sarsılması. Yani bu programda Gazali meselesini biraz deşelemeye çalıştık.
Gazali Hazretleri'nin önemi ne?
Evet.
Bu öneme binaen bu adamlar bunu kötülemeye çalışıyor. Netice nasıl hasıl oldu?
Tabii.
En basitinden şu algı oluştu. İşte Gazali felsefeyi öldürdü.
Tabii.
İslam'ın dolayısıyla zihninin gelişmesine, tırnak içerisinde bu ifadeleri kullanıyorum, engel oldu. Dolayısıyla İslamiyet bu sebeple artık ilim gelişmedi, fikir gelişmedi, geriledi.
Halbuki Gazali, özetle Gazali, İslam medeniyetinin yaşadığı en büyük krizi, birinci büyük medeniyet krizini, Müslümanların her şeylerini kaybettikleri, Haçlı saldırıları, Moğol saldırılarını püskürtmelerini sağlayan, yeniden toparlanmalarını sağlayan, gelen tehlikeyi görüyor. Dolayısıyla İslam'dan asla şüphe etmemelerini sağlayabilecek sabiteleri, fikri temelleri, dolayısıyla siyasi bütünleşmeyi sağlayabilecek temelleri atıyor. Muhteşem bir şekilde atıyor. Ve dolayısıyla Müslümanlar her şeylerini kaybetmelerine rağmen hiçbir şekilde İslam'ı
gelse
kaybetmiyorlar.
İslam'ı kaybetmiyorlar.
İslam'dan asla şüphe etmiyorlar.
Halbuki şöyle bir endişe oluşuyor. Onu da söyleyelim. Gazali Hazretleri döneminde ve hemen öncesinde İslam fikir dünyası Yunan'la İskenderiye ile tanışınca oradaki muhtelif akımları alıyor ve onları bu demin bahsettiğimiz sünnet, Kur'an ve sünnet potasından geçirirken hafif yamulmalar başlıyor akaidde. Ve o yamulmalar neticesinde Gazali Hazretleri bir dakika diyor.
Tabii.
Tabiri amiyanıyla. Bu iş öyle değil diyor. Öyle. Bizim akaidimiz budur. Bu potadan geçireceksiniz kardeşim diyor.
Tabii bir de bir de şunu, bunu yani bazen kafalarında, zihinlerinde tam oturmayan, şüphe olan insanlar var hala. Nigel Tufts diye bir adam.
Hı hı.
2017'de Batı Felsefesi Tarihi diye bir kitap yazdı. Batı Felsefesi Tarihi. Bu kitap yine çevrildi Türkçe'ye. genellikle Batı felsefesi tarihi kitapları İslam felsefesinden, İslam düşüncesinden falan bahsetmez.
Bahsetmez.
Hiç bahsetmez. Yani sadece Batı felsefesi, Batılı filozoflar, akımları falan anlatır. Yani bu kitap yaklaşık 250 sayfalık bir kitap. Kitabın yaklaşık 70 sayfası İslam felsefesine ayrılmış. İslam felsefesine ayrılan bölümün yarıdan fazlası Gazali'ye ayrılmış.
Gazali'ye.
Yeni. Yani bu Batı felsefesinin felsefesini yapan.
Bir adam.
Bir adam.
Bunu yazan.
Batı felsefesini tarihini yazan değil sadece. Batı felsefesinin felsefesini yapan bir adam. Çok ağır bir kitap. Çok güzel bir kitap. Dolayısıyla ve orada aslında Kant'ın, ben hep onu söylerdim. Kant'ın damarlarında Gazali dolaşıyor.
Gazali dolaşıyor diye. Doğru
söylüyorsunuz. Derdim. Tamam mı? Adam Kant'ın üzerinde Gazali oraya yanlaşmış.
Ha.
Çünkü modern dünyayı kuran adam Kant. Ondan sonra postmodern felsefeciler üzerinde, Derrida üzerinde, Deleuze üzerinde Gazali'nin izlerini sürmüş. İyi mi?
Ha.
Şimdi gel bunu bizim gerizekalı tipleri anlat yani.
Belki
aha, kabul, bunu görünce, bunu
belki
görünce,
kabul ederler.
Bunu şimdi görünce, bir... hayır, bunu görünce kabul ediyorlar.
Ha, onu diyorum. Şimdi bir gavur yazdı ya.
Tabii gavur yazdı ya. O zaman bir dakika diye ciddi alıyorlar.
Peki hocam, çok teşekkür ederiz.
Yani çok
ederiz.
Özür dilerim. Gerizekalı dedim ama. Ya ne yapayım kardeşim ya?
Yok bir, yani bir
tanım. Biz, yani biz söyleyince.
Hakaret değil, tanımlama bu.
Yani lütfen yani. Hayır, buna rağmen rahatsız oluyoruz.
Olanı bak, söylüyoruz yani.
Hayır, çok içimize sinmiyor buna rağmen.
Doğru söylüyorsunuz.
Eyvallah.
Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Kıymetli Erkan Radyo'nun muhterem dinleyenleri. Medeniyet Yolculuğu programımızda bu hafta Gazali Hazretleri üzerinden İngiliz sisteminin İslam'a vurma sahiplerini ve usullerini incelemeye çalıştık. Önümüzdeki haftaki programımızda benzer pencereden devam edeceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediniz efendim.